Ayrım 18, Din ve Siyaset, Rıza Zelyut, sayfa 179. Gericiliğin yolunu açan CHP. Türkiye'nin bugün şeriatçı hareketlerle kuşatıldığı görülmektedir. Kökten dincilik veya şeriatçılık diye adlandırabileceğimiz devlet kadrolarının dinci, daha doğrusu gerici, kesimlere paylaştırılması ve şeriatçı anlayışa göre kitlelerin beyninin yıkanması olayını başlatan parti, sanıldığı gibi Refah Partisi değildir. Günümüzde hemen hemen bütün partilerin laikliği ağır ağır çiğneyen görüntülerinin başlangıcında CHP bulunmaktadır. Devletin laik ve akılcı temelindeki ilk büyük kırılma Atatürk'ün ölümünden sonra ırkçılaşan CHP döneminde 1940'larda başlamış. Türkçü ve İslamcı anlayış laik ve demokrat anlayışın üstüne çullanmıştır. 1945-1950 arasında bu kırılma daha belirgin bir hale gelmiştir. Bu süreci yaratan temel etken ise özellikle İkinci Dünya Savaşı şartlarının tetiklediği ekonomik durağanlaşma ve hatta gerilemedir. Devlet eliyle yürütülen kapitalistleştirme, kaynak, eleman, eğitim ve deneyim eksikliği yüzünden başarılı olamamıştır. Köylünün üretim tekniğinde ve üretim araçlarının niteliğinde hiçbir değişiklik yapılmamış, bu kesimde ortaçağ üretim biçimi yani feodal üretim şekli sürüp gitmiştir. Bürokrat denetimindeki sanayileşme basit montaj atölyelerinin ötesine geçememiştir. Zor hayat koşullarındaki hoşnutsuzluğu, ekonomiyi geliştirerek aşmayı beceremeyen CHP yönetimi, kurtuluşu dine sarılmakla görmüş ve geleneksel yönetme modeline dönmüştür. Toprak reformu girişimleri CHP içindeki toprak ağaları tarafından önlenmiş, böylece feodal yapının Osmanlı Devleti zamanında olduğu gibi Cumhuriyet döneminde de sürmesine olanak tanınmıştır. Eski üretim biçimindeki devamlılığın en büyük etkisi eski üst yapı kurumlarının kırsal alanlarda devam etmesiyle ortaya çıkmıştır. Ağalık, şehlik düzeni ve buna bağlı ideoloji günümüze değin kendisini baskın biçimde hissettirmiştir. Halkın yoksulluktan ve baskıdan inim inim inlediği bu süreç İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle sürdürülemez hale gelmiştir. Gerek insan haklarında ortaya çıkan hızlı değişimler, gerek uluslararası politikanın ulusal yani iç politika üzerindeki yoğun baskısı, gerekse Amerika'nın dünya siyasetine ağırlığını koyması, Türkiye'nin kapalı devre demokrasisini açmayı zorunlu kılmıştır. Öte yandan kırsal alanda ağaların, şeyhlerin ülke gelirinden daha fazla pay istemeleri, kentlerde ortaya çıkan yeni katmanların geleneksel ticaret burjuvazisine rakip durumda boy göstererek ekonomik pastadan hak talebinde bulunmaları, CHP yönetimini yeni değerlendirmeler yapmaya itmiştir. CHP içinde toprak ağaları, şeyhler ve din adamları, bürokratlar, işbirlikçi ticaret burjuvazisi, kemalist kadrolar bir çorba halinde ama belirli bir dengeyle bir arada tutuluyordu. Bu yapı ülke zenginliğini paylaşmada güvenlik güçlerini yani özellikle jandarmayı bir susturucu olarak kullanıyordu. Halkın ve özellikle de yeni ortaya çıkan tüccarlar ile basit montaj sanayicisi kesimin baskısı CHP içinde çelişkiler doğmasına yol açtı. Parti ülkedeki etkin güçlerin isteklerine uygun biçimde kendisini yeniden değerlendirdi. Uluslararası politikada özellikle Sovyetler Birliği'nin Türkiye üzerinde görülen yoğun baskısı da CHP'nin değişen politikasına uygun bir ortam yarattı. Komünizm karşıtlığı ve Rus düşmanlığı biçimindeki bu politika aslında ABD'de imal edilen bir stratejinin devamıydı. Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği tarafından ihraç edilen komünizmin önünü kesmek gerekçesini üretmiş ve bu yolla Orta Doğu'da İslam kuşağı yaratmayı uygun bulmuştu. Siyasal dinci Emevilerin yeşil bayrağından ilham alınarak yeşil kuşak denilen bir blok oluşturuluyordu. Dinsiz ideoloji olarak ilan ettikleri komünizmin karşısına dinin kararlı savunucuları olan Müslümanları dikmek, Amerika'nın savunma stratejisinin bir parçası olarak daha 1945'lerde şekillenmişti. İşte CHP Amerika tarafından önerilen antikomünizm planının ilk başlatıcısı olarak önemli bir görev yapmıştır. Komünizmle mücadele için öncelikle halkın dine olan bağımlılığının arttırılması gerekiyordu. Bunun için de devletin dini eğitimin dışında tutan anlayışı değiştirilmeliydi. Devlet din eğitimini bizzat yapmalıydı. Ayrıca kapatılan tekkeler, dergahlar, zaviyeler, yasaklanan şeyhlikler de serbest bırakılmalıydı. Çünkü bu küçük kurumlar dinin en basit halini kitlelere ileten ve onların kafalarını dine göre biçimlendiren kuruluşlardı. Bu nedenle din adamlarına yavaş yavaş eski saygınlıkları verilmeli ve onların çalışma koşulları düzeltilmeliydi. Bütün bu çalışmalar öyle komünizm gibi kapitalizmi de düşman ilan eden militan İslamcı bir çizgiye vardırılmadan ağır ağır ve yumuşak biçimlerde gerçekleştirilmeliydi. Bu planı kabul eden CHP, İkinci Dünya Savaşı'nın galip kanadından Batı'yı temsil eden Amerika'ya teslim olmuştu. Bu yüzden Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini ve Atatürk'ün görüşlerini ayakları altına alarak Türkiye'yi ılımlı dinle yönetme programını devreye soktu. Hedefe de komünizm elbisesi giydirdiği bütün ilerici düşünceleri ve demokrasi taleplerini koydu. CHP'nin açık açık uygulamaya başladığı toplumu dinle kuşatıp yönetme harekatını 5 yıl sonra iktidara gelecek olan Demokrat Parti DP devam ettirdi. Bu nedenle DP döneminin başbakanı Adnan Menderes'in kendisini sıkıştıran partili milletvekillerini teskin etmek için söylediği "Siz öyle güçsüzsünüz ki isterseniz bu ülkeye hilafeti bile geri getirebilirsiniz" sözü aslında o günkü CHP'nin dilinde dolaşan ama bir türlü söyleme fırsatı bulamadığı bir sözdür. Çok partili hayat denilen birazcık baskının gevşediği süreçte CHP'nin yaptıklarını özetleyen şu alıntı, Türkiye'de şu anki görüntünün gerçek mimarının kim olduğunu ortaya koymaktadır. Amerika'ya yakınlaşmayla çok partili hayatın ön plana geçirdiği sınıflar, hürriyet ideolojisiyle ortaya çıkmakla birlikte hiç de hürriyetçi bir davranış göstermemişlerdir. Kemalist hareket kurulu düzene karşı devrimci yani solcu bir hareket olduğu halde solculuk en büyük küfür haline getirilmiştir. Antikomünizm silahına sarılan bu sınıflar ve destekçileri hürriyet iddialarına rağmen vatan yüzeyinde öyle bir rüzgar estirmişlerdir ki 1945 öncesinin köy enstitüleri ve toprak reformu gibi devrimci hareketlerini bu eserlerin mimarları bile savunmak cesaretini bulamamıştır. Hasan Ali Yücel'in dahi komünistlik suçlamaları altında bir köşeye itilebildiği bir ortamda fikir özgürlüğü ve sol hareketler büsbütün ortadan kaldırılmıştır. Bu irticai gidiş karşısında Necmettin Sadak gibi liberal düşünceli bir iki yazarın uyarmalarının farkına bile varılmamıştır. Sadak 8 Mart 1947 tarihli Akşam Gazetesi'nin baş yazısında şu uyarıyı yapmaktadır. Bu manzara yani sol denilen her türlü fikirlere düşman koyu sağcılık, demokrasi ve hürriyet gibi en basit, en umumi mefhumlara uymadığı gibi memleketin ilerleyişi bakımından memleket için komünistlikten daha hafif bir tehlike değildir. Dipnot Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, Dün, Bugün, Yarın, Cilt 2, sayfa 386. Çok partili hayatla yükselen sınıflar ile kurulu düzen savunuculuğuna çıkan ABD'nin işine gelen bu McCarthy'cilik, irticanın yeni bir biçimde ifadesi olmuştur. Gerçi çok partili hayatın Türkiye'de bir özelliğini teşkil eden din istismarcılığı dolayısıyla 1946'dan başlayarak şeriatçı akımlar yeniden başkaldırmıştır. Menderes gibi politikacılar 1949'da Sivas'ın ünlü Nakşibendi Şeyhi İsmail Efendi'yi ziyaret edip elini öpmüşler, daha sonraları Said-i Nursi'lerden medet ummuşlardır. Hamiler mecliste Arapça ezan okuyacak cesareti bulmuşlardır. Şeriata dönüş isteyen hilafeti ve Abdülhamit'i savunan yayınlar artmıştır. Atatürk heykelleri kırılmıştır. Büyük Cihat dergisi milletin Atatürk devrimine minnettar olduğunun asla doğru olmadığını yazmıştır. Yeşil sarık seçim kazanma yolunda seferber edilmiştir. Atatürk pozitivizmini sol akımlara etkili biçimde karşı koyamadığı, solculuğa karşı din eğitiminin geliştirilmesi, Hamdullah Supi gibi kişiler tarafından mecliste ve CHP kurultayında savunulmuştur. Amerikalı uzmanlar İslamiyet yoluyla komünizmi önlemeyi planlamışlardır. Din istismarcılığı için okullara din dersi konulması, türbelerin açılması, yeniden ilahiyat fakültesi kurulması, Kur'an kurslarının yaygınlaşması, Atatürk döneminde öğrenci bulamayarak kapanan İmam Hatip okullarının aydın din adamı yetiştirme gerekçesiyle yeniden canlandırılması gibi yollara başvurulmuştur. Ama yine aynı güçler kendi çıkarları için yararlandıkları dini irtica grupları kontrolden çıkma eğilimi gösterince onlara karşı çıkmışlardır. Din istismarcılığına ancak bu istismarcılıktan çıkar sağlayan sınıflara zarar vermediği ölçüde müsaade edilmiştir. Zira bu sınıflar şeriata dayanan eski hayat tarzına dönmeye zerrece istekli değillerdir. Gazetelerin sosyete sütunlarında kolayca görüleceği üzere batılı zenginlerin yaşayışını en israflı biçimde taklit etme yarışı içindedirler. İş hayatında ve özel hayatlarında yabancılarla yakın ilişkiler kurmuşlardır. Oğulları ve kızları İmam Hatip okullarında, Kur'an kurslarında değil, Frank okullarında yetişmektedir. Bu nedenle dini akımların şeriatçılık yönünde gelişmesini ve gavur düşmanlığı halini almasını korkuyla karşılayacak olanlar arasında din istismarcılığından çıkar sağlayanlar herhalde ön saflarda yer alacaklardır. Dini irtica konusunda böyle ikili bir tutumu olan bu sınıfların, Profesör Karpat'ın kültürel irtica dediği konuda tutumu açık ve kesindir. Her türlü ilerici ve devrimci düşünce ve eylemi, her çareye başvurarak ezme hususunda bu sınıflar kararlı bir davranış göstermişlerdir. İdeolojik planda ABD'nin bir ihraç metası olarak geliştirdiği antikomünizm silahını, ilerici saflarda bir terör yaratmak için bir ortaçağ bağnazlığıyla kullanmışlardır. Bu nedenle insan hakları, hürriyet, demokrasi istekleriyle başlayan çok partili hayat aslında hürriyetlere aleyhtar bir dönem olmuştur. 19 Haziran 1946'da kurulan Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi ile Türkiye Sosyalist Partisi 16 Aralık 1946'da kapatılmıştır. Solcu yayın organları susturulmuştur. Bu çevrelerin çabalarıyla canlı bir gelişme gösteren özgür sendikacılık hareketine son verilmiş, güdümlü bir sendikacılığa yönelilmiştir. Grev hakkı reddedilmiştir. 1949 yılı sonunda mevcut 83 sendikanın üye sayısı ancak 73.873'ü bulabilmiştir. Ceza kanununun 141. ve 142. maddeleri toprak kanununu işlemez hale getirme kararı alan 1947 CHP kurultayı kararına uyarak ağırlaştırılmıştır. 1950'den sonra bu maddeler bir kez daha ağırlaştırılacak ve bir terör silahı olarak işletilecektir. Başbakan Günaltay ile Celal Bayar her iki partiyi de, CHP ile Demokrat Parti, ilgilendiren aşırı solla mücadele için alınacak tedbirler konusunda görüşmeler yapmışlardır. İleri fikirli üniversite hocaları, Danıştay'ın ve üniversitelerin kurulun kararına rağmen meclis tarafından desteklenen Eğitim Bakanı Sirer'in ısrarıyla kadroları kaldırılarak üniversiteden uzaklaştırılmıştır. Suçu 25 yıl önce bir solcu dergide şiir yazmak olan Ankara Üniversitesi rektörünün odası basılmış, rektör kahrolsun komünistler diye bağırmaya ve istifa mektubu vermeye zorlanmıştır. Türkiye'de bütün okullarda okutulan bir Türkçe ders kitabı, içinde insanlığın ıstırabını ve yoksulluğunu anlatan hikaye ve şiirler bulunduğu için suçlanacaktır. Fontamara romanı ve okul kitaplıklarındaki solcu sayılan edebiyat eserleri kitaplıklardan kaldırılıp yakılmıştır. Bu işlerin mecliste öncülüğünü yapan Fahri Kurtuluş adlı CHP milletvekili Lermontov'un klasikleşmiş bir eserinin sansür edilmesi için meclise teklif getirmiştir. Bu milletvekili edebi eserlerin sansüre tabi tutulmak istenmesini eleştiren Cumhuriyet Gazetesi'ni derhal komünistlikle suçlamıştır. Köy enstitüleri komünist yuvaları diye hücuma uğramış, bu gerekçeyle yok edilmek istenmiştir. Halk evleri Narundi Dom adıyla Rusya'da benzerleri bulunduğu için komünistlik tehdidi altında tutulmuştur. Irkçı ve şeriatçı akımlar ABD ve hakim sınıflar tarafından benimsenen McCarthy stili antikomünizme sarılarak yeni bir elbiseye kavuşmuş ve bu sayede az çok meşruiyet kazanmıştır. Bundan böyle kafir zındık suçlamalarının yerini komünist suçlamaları almıştır. Bugün de sürüp giden komünistlik suçlamaları 1946'dan bu yana akıl almaz ölçülere ulaşmıştır. CHP organları demokratların sözlerini Moskova Radyosu'nun yayınlarıyla kıyaslayarak onları suçlamıştır. Muhalefetin dışarıdan para aldığı, halk mahkemeleri kurup zalimleri mahkum ettirmekten, zenginlerin malını bölüşmekten dem vurduğu ileri sürülmüştür. İçişleri Bakanı Sökmen Süer 1947 yılı başında Türkiye'deki komünist faaliyetleri açıklayan uzun konuşmasında Cami Baykurt ve Zekeriya Sertel'in yazdıkları mektuplara dayanarak Mareşal Çakmak'ı komünistlere alet olmakla suçlamaya kalkışmıştır. Ulus gazetesi Mareşal'in resmini Sertel ile Baykurt'un resimleri arasına koyarak solculara selam yolluyor diye bu ifşaatı değerlendirmiştir. Bu mektuplarda Celal Bayar ile Adnan Menderes'in Solcu Görüşler dergisine yazı göndermeyi vaat etmeleri onlar aleyhinde kullanılmıştır. Bayar'ın Türk-Sovyet dostluğu konusundaki bir nezaket cümlesi aleyhinde yayınlara yol açmıştır. DP bir resmi demeç yayımlayarak karşı taarruza geçmiş, memlekette solcuların her zaman demokratlara karşı olduğunu ileri sürmüş ve solcuların dernekler kurmasına müsaade etti diye hükümeti kınamıştır. DP'ye göre hürriyeti tanımayanlara hürriyet verilmesi doğru değildir. Mareşal'ın cevabı ise daha sert olmuştur. Çakmak bir Milli Eğitim Bakanını bakanlıktaki komünistleri ve komünist sempatizanlarını korumakla suçlamıştır. Hasan Ali Yücel'in bu bakan kim ben mi diye sorması üzerine DP İl Başkanı Kenan Öner evet'i yapıştırmıştır. Açılan davada mahkeme köy enstitülerini dünya klasiklerinin çevirilerine, sanat, müzik ve edebiyat alanındaki liberal görüşlü kişileri komünistlik suçlamalarıyla sindirmek için bir tribün olarak kullanılmıştır. O kadar ki iftiracıları mahkum ettiren Hasan Ali Yücel'in Ulus Gazetesi'nde yazı yazması dahi sakıncalı bulunmuştur. Solcu fikirlere pek az sempati duyan Profesör Kemal Karpat, 1959 yılında Amerika'da yayımlanan Türk Demokrasi Tarihi adlı eserinde 27 Mayıs'a kadar sürüp giden bu demokrasi ortamını şöyle değerlendirmektedir. Bu davanın Yücel, Öner sebep olduğu komünizmle suçlanmak korkusu liberal ve ilerici düşünceyi durdurdu. Bütün bu tartışma ve gürültülerden ürken birçok kimse de düşüncelerini ve yazılarını herhangi menfi bir yorumdan kaçınmak için rötuş etmek zorunda kaldılar. Osmanlı İmparatorluğu'nda fikri yaratıcılığın İslamiyet adına uygulanan sert bir sansür yüzünden gelişemediği hatırlanırsa, komünizm korkusunun doğurduğu baskının da Türkiye'de yaratıcı politik düşünceyi uzun müddet neden felce uğratmış olduğu kolayca anlaşılır. Memleketin sosyal ve ekonomik problemleri üzerine tartışmalar mahdut sayıda bazı akademik çevrelere intisar etti. Genel olarak ekonomik ve sosyal araştırmalara da set çekildi. Türkiye'de fiilen bir gelişme mevcut olmasına rağmen sosyal ve ekonomik alanlarda yaratıcı fikirlere rastlanmıyor, meydanda görülen gerçekler ile fikri gelişme arasında derin bir uçurum göze çarpıyor. Bu durum Türkiye gibi süratle kalkınmak ve ilerlemek zorunda olan bir ülkede uzun vadede felaketli sonuçlar doğurabilir. İşte savaş sonrası dönemde Amerikan yardım ve telkinleriyle girişilen kapitalist gelişme denemesi, her türlü devrimci ve ilerici fikrin susturulduğu, grev hakkından yoksun güçsüz sendikaların etkisiz bırakıldığı bir dikensiz gül bahçesi ortamında yürütülecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi ulusal çıkarlarını ulusal bir politika ile bağımsızca savunmayı bırakarak Amerika'ya dayanması sonucunda başlayan dinci yapılanma günümüze kadar belirli bir hızla gelmiştir. Demokrat Parti bu süreci kitlelere özgürlük vaadiyle yürütmüştür. Hemen vurgulanması gereken nokta şudur. DP kadroları da en az CHP kadroları kadar laiktir ve CHP'liler ölçüsünde Atatürk'e, Atatürkçülüğe bağlıdırlar. Onlar devletin ve toplumun dinselleştirilmesi konusunda CHP'lilerin utangaç biçimde söylediğini açıkça dile getirmişlerdir. Yine din okulları açma tavrını da Demokrat Parti içinden çıktığı CHP'den almıştır. Uzaktan bakıldığında açıkça görülmektedir ki devletin din konusundaki tavrı 1945'lerden başlayan Amerikancı politika gereği bütünlük içinde günümüze değin sürdürülmüştür. CHP bu politikayı başlatan bir parti olarak Demokrat Parti ve Adalet Partisi ile aynı işlevi üstlenmiştir. 18. ayrımın sonu. Sayfa 186.